Sayfa 186. Fetullah ve Cihat. Fetullah Gülen şeriat için savaş anlamına gelen cihat hakkında İlahi Kelimetullah veya Cihat adlı kitabının girişinde şunları anlatıyordu. Cihat bugün hemen herkesin anladığı şekliyle İlahi Kelimetullah yolunda mücadele etmenin adıdır. Kitabın ön sözünde kitapta yer alan konuların tamamının Gülen'in kasetlerinden alındığı belirtiliyordu. Bu kitap Fethullah Gülen'in 1980 öncesi İzmir Bordova ilçesi vaizliği sırasında Müeyyidat başlığı altına yaptığı seri vaazlardan sadece cihat bölümünü ihtiva etmektedir. Bu vaazlar önce kasetlerden deşifre edilmiş, ... yazı diline çevrilmiştir. Kitabın daha 5. sayfasına geldiğimizde ortalığı kan, katliam ve ölüm kokuları sarmaya başlıyordu. Cihat sözcüğü içinde bulunulan asrın şartlarına göre değişkenlik arz eden geniş kapsamlı bir kelimedir. Gün olur mal, mülk her şey feda edilerek bu vazife yerine getirilir, zaman gelir, yollar gider, bir can pazarına ulaşır ve can alınır, verilir. Can alıp can vermenin kadın erkek herkes üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu da 6. sayfada görüyor ve Fethullah Gülen'in cihadın mutlaka yapılması gerektiğini açıklayan sözlerini 9. sayfada okuyorduk. Eğer bir yerde Allah'ın adı unutulmuş, emir ve yasakları ayaklar altında çiğneniyor ise orada iman adına mücadele etmek inanan herkesin üzerine farzdır. Hele toplum bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu düşünceye esir düşmüşse, cihat farzlar üstü farz demektir. Cihadın Allah'ın emri olduğunu ve bir başka tanımını da 13. sayfada görüyorduk. Cihat bütün gücünü kullanma manasına Arapça bir sözdür. Allah yolunda kavga vermenin adı olmuştur. Bugün cihat denince de akla gelen mana budur. Cihadın çeşitlerini ise Gülen şöyle anlatıyor. Bazen bir kelime, bazen bir susma, bazen sadece yüzünü ekşitme, bazen bir meclisten ayrılma, bazen de cephelerde eda edilendir. Sayfa 19. Günümüzün insanına düşen görevi de Gülen anlatmaya devam ediyor. Cihat kıyamete kadar devam edecektir. Zira biz nedenli insancıl davranırsak davranalım, mutlaka küfründe ısrar eden kafirler bulunacaktır. Onun mevcudiyeti ise bizim cihadımızın devam etmesi demektir. Biz herkese Rabbimizi anlatmakla mükellefiz ve dünyaya karşı hem manevi cihat hem de maddi cihatta muvaffak olmak zorundayız. Sayfa 34. 35. sayfaya geldiğimizde Gülen'in cihadın yani savaşın sonsuza kadar süreceğini belirttiği sözlerini okuyoruz. Cihat kıyamete kadar devam edecektir ve müminler, devletler, milletler arası dengede ümmeti vasat olmanın hakkını vermek uğruna maddi cihadı da sonsuza kadar devam ettirecektirler. Gülen İnancın Gölgesinde 2 adlı kitabında vazifemizin adı cihattır. Bu çok buğdulu bir mefhumdur. Kılıç ölünceye kadar sürecek bir cehit ve gayretler zincirinin halkalarından sadece biri olup, yeri ve zamanı gelmeden kullanılmaz. Yeri geldiğinde onu kullanacak bileğin damarları gönülden beslenir. Yeri geldiğinde mantıkla başlar, üzerinde helezonlar çizer diyor ve her şarta göre cihadın değişik usullerle yerine getirilmesini de belirttikten sonra, cihadı içinde katliamların da olduğu hal gibi sınıflara ayırıyordu. Cihat şekli vardır, yerinde yazıyla, yerinde dille, yerinde arabayla, yerinde malla ve yerinde halle. Cihadın fonksiyonları. Gülen'in İlahi Kelimetullah ve Cihad adlı kitabında cihadın peygamber mesleği olduğu savunuluyor, 40. sayfada ise böyle kutsi bir mesleğin en kutsi vazifesi de cihattır deniyordu. Cihat hakka şahitlik olduğunu da anlatan Gülen, yine cihatın hayat kaynağı olduğunu savunuyor, hoşgörü denilen kavramın aslında can alıp can vermenin kamuflaj olduğunu 45. sayfadaki sözleriyle kanıtlıyordu. Cihat bir müminin uğruna canını feda edebileceği en tatlı bir mefkure ve en yüksek bir idealdir. Zira mümin kendi teri içinde boğulma veya kendi kanıyla abdest alma gibi bir payeyi ancak cihatla elde edebilir. Işık yayınlarından Beklenen Nesil adıyla çıkan ve Necdet İçel tarafından yazılan kitabın 103. sayfasında İslam tarihinden verilen savaş sahnelerinin Gülen'in anlatımlarının ardına eklenen ve yine din maskesine bürünen kan çığlıkları hoşgörünün boyutlarını sergiliyordu. İmana ve İslam'a hücum eden kim varsa onlara karşı çok canlı ve kanlı olacak. İnsanlığı saadete erdirmek için, tebliğ ve irşat için, hakkın ilası için kendine düşeni en canlı ve kanlı şekilde yapma aşkıyla yanacak. Aynı kitabın 105. sayfasında Ebu Akil gibi dirilip gelecek olan ve bu eylemleri gerçekleştirmeye adaylarının Gülen'in yiğitleri olduğu, onun Kırık Mızrap adlı kitabından alınan yiğitli şiirinde görülüyordu. Gülen'in hoşgörüsünün insanların kanını akıtmaktan elde ettiği gelirle orantılı olduğu da kitabının 46. sayfasındaki şu sözleriyle gözler önüne seriliyordu. Evet, cihat en karlı bir ticarettir. Gülen devletin de sistemli olarak cihat yapmasını önerdikten sonra, İslami onur ve gurur taşıyan her fert ve millet mutlaka kendini cihat vazifesiyle vazifeli görmelidir diyor ve ekliyor. Cihat öyle bir vazife ve mükellefiyettir ki bir cemaatin mutlaka kendisini bu işe vakfetmesi ve ribat yapması gerekmektedir. Gülen, cihadı güzelleştiren vasıta olduğu şeylerdir. Mesela cihad ilahi kelimetullah'a vesile olması, müminin yeryüzü muvazesinde hakim hale gelmesidir şeklinde fetva verirken, müminin yapması gerekli şeyleri de kitabının 51. sayfasında şöyle sıralıyordu. Evet, mümin cihad edecek, ata uçağa binecek, tank ve uçak savar kullanacak. Ama bütün bunları Allah'ın yüce adını yükseltmek gayesiyle yapacaktır. Evet, işte müminin memur olduğu cihad budur. Gülen'e göre cihad bereket iklimidir ve cihattan geri durmak ciddi bir günahtır. Gülen insanların birbirlerini yaralamalarını ve öldürmelerini büyük bir nimet olarak nitelendiriyordu. Cihat bir hayır kapısıdır. O kapıdan giren iki hayırdan birine mutlaka kavuşacaktır. Evet, ya şehit olup ebedi bir hayat ya da gazi olup hem dünya hem de ukba nimetlerine ulaşacaktır. Cihat, mümin, kainat münasebeti. Kitabının 65. sayfasında cihadın her müminin vazifesi olduğunu iddia eden Gülen şunları söylüyordu. Kalemiyle cihada iştirak eden yazardan, onun yazdığı şeyleri basıp dağıtan kimseye kadar herkes dolu dolu hissesini alır. Öyleyse herkes bu örfaneye Rabbin kendisine bahşettiği imkanlarla iştirak etmeli ve umum neticeye ortak olmaya çalışmalıdır. Cihada her an hazır olmalıyız diyen Gülen kitabının ilerleyen sayfalarında adeta savaş çığlıkları atıyordu. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda tergip ve teşviki vardır. Ey inananlar! Onlara karşı Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere gücünüzün yettiğince kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey size haksızlık yapılmadan tamamen ödenecektir. Enfal 8-60 sayfa 70. Kim atını Allah yoluna adar ve bir yerde beslerse, muhakkak onun doyması, suya konması, pisliği ve idrarı kıyamet günü sevap kefesine konur. Sayfa 70. Hadis maddi cihat adına hazırlıklı olmayı bu şekilde teşvik etmektedir. Sayfa 71. At belli bir dönemin en süratli nakil ve harp vasıtası olduğundan hadiste mesele at bazında ele alınmıştır. Günümüzde ise bu tablo değişmiştir. Şu anda insanımız at yerine taksiye otomobile binmektedir. Öyleyse at ile ilgili hüküm aynen günümüzün modern vasıtaları için de geçerlidir. Sayfa 71. Araba vardır, İslam düşmanlığına vasıta yapılmaktadır. Sayfa 72. Araba da vardır, Allah yoluna adanmıştır. Onunla köy köy dolaşılır, içine mürşidler konulur ve vaaz-u nasihata muhtaç yerlere gidilir. İşte bu arabanın yaktığı her damla benzin, ona harcanan her kuruş para, egzoz borusunda çıkan gazlar, insanı rahatsız eden gürültü ve tekerleklerin temas ettiği çamur bile bütünüyle kişinin defteri hasenatına yazılır. Tekerlekler onun hasenatı hesabına çalışan fabrika çarkları gibi devamlı hasenatı imal eder. Bu da kişi için ecir olacaktır. Arabanın içine giren de dışına çıkan da ve arabanın yolda bıraktığı iz de devamlı sevap yazan bir kalem vazifesi görür. Bu sebeple aldığı arabayı hizmete vakfeden, hiç olmasa ayda bir iki defa sağa sola gitme vazifesini onun sırtına yükleyen ve bu arabanın alınmasının asıl gayesi neşri hak yapmaktır diyen kutlu insanı cidden takdir, tebrik ve tebcil ederiz. Bu bir hazırlıktır ve bu hazırlığın geleceğin teminatı bakımından taşıdığı ehemmiyet ise her türlü izahtan varestedir. Sayfa 72. Ve gülen ağzındaki baklayı da çıkarıyor. Cihat, yeryüzü hakimiyetinin vesilesidir. Sayfa 80. Resul-i Ekrem'den kalma bir vasiyet vardır. Bu emanet dünya ve ukba saadetinin teminatı olan İslami hayatın hayata hakim olmasıdır. Bu mukaddes emaneti afak-ı alemde temsil vazifesi bugün bir borç olarak bize düşmektedir. Sayfa 90. Fitne kalmayıp yeryüzünde yalnız Allah'ın dini hakim oluncaya kadar onlarla savaşın. Bakara 2 Taksim 193 sayfa 94. Ve cihan hakimiyeti böyle bir Rabbaniler topluluğunun canlarını harç olarak kullandıktan sonra gerçekleşecektir. Sayfa 95. Cihadın kazandırdıkları. Cihadın iç ve dış huzurun garanti olduğunu savunan Gülen, her türlü meselenin halledilebilmesi için tek bir çare vardır. O da maddi manevi cihad yapmaktır. Kısaca cihad bizim dahili ve harici huzur ve sükunumuzun yegane garantisidir. Cihadın olmadığı bir dünyada hiç kimsenin hiçbir şeye karşı huzur ve sükun adına garantisi yoktur diyordu. Yıkılışları önlemenin çaresi olarak da cihadı öneren Gülen, öylesi umumi bir belaya maruz kalmamak için topluca cihada sarılmak şarttır şeklinde görüşünü aktarıyordu. Gülen cihada kadın erkek genç ihtiyar herkesi çağırıyordu. İş başa düştüğünde kadın da vazife yapıyordu. Peygamber zamanındaki olay anlatılıyor. Evet, dahilden ve hariçten gelen felaketler karşısında mümin cihada koşacak, ailesine, dinine, vatanına, milletine karşı vazife ve sorumluluğunu yerine getirecektir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla topyekun ve hayatın her safhasında kavga verilecek ve himmetler hayatın sadece bir iki noktasına hasredilmeyecektir. Aksi halde mağlubiyet muhakkak ve mukadder olur. Mümin hayatını bir bütün olarak kucaklamak zorundadır ve cihatta böyle şumurlu bir mana vardır. Zira cihatsız geçen hayat boşa geçmiş demektir. Efendimizin bu husustaki ifadesi, bir kimse hayatında hiç cihat yapmadan, bu mevzuda hiçbir cehit göstermeden ölürse, bir nifak şubesi içinde ölmüş olur. Sayfa 114. Bugün ara sıra camiye gitmek veya haç farizasını yerine getirip dönmek bazılarımız için birer teselli kaynağı olmaktadır. Halbuki içinde bulunduğumuz durumun vehameti, şahsi farzları ifa ile bertaraf edilebilecek kadar basit değildir. Bu müthiş durum karşısında bütün sistematiğiyle emri bil maruf nehyi anil münker vazifesini yerine getirmekten başka bir çaremiz olduğunu zannetmiyorum. Cihadı engelleyen hususlar. Gülen'e göre cihatta gevşeklik gösteren insanlardan bir şey beklenmez. Onların Müslümanlık adına kurtarıcı olduğuna inanılmaz. Gülen'e göre ya kazanacaklar ya da kaybedeceklerdir. Maddi manevi füyuzat hislerinden fedakarlıkla bulunmayan ve bu mevzuda daha baştan verilmiş herhangi bir kararı olmayan insana gelince biz ondan hiçbir şey beklemeyiz. Beklemek bir yana sahnede görüldüğü andan itibaren başımıza getireceği gailelerden endişe duyuyoruz. Cenab-ı Hakk'a yönelip senin yolunda ölmek bile ne tatlı diyemeyen bir insanın mücadele vereceğine, mücadelesinin semeredarı olacağına, onun Müslümanlık hesabına kurtarıcı bir rol oynayacağına inanmıyoruz. İnanamayız da. Biz ancak kendi şahsını, şahsi hazlarını, zevklerini, hatta yurdunu, yuvasını terk etmişlerin, sahabe gibi kapısına kilit vurup evinden ayrılmışların, bedeni ve cismani zevkleri aşmışların mücadelesine, mücahadesine, kavga ve cihadına inanıyoruz. Ve beklediklerimizi de Allah'ın inayetinin esbabı saydığımız o insanlardan bekliyoruz. Bizim bu beklentimize mukabil günümüzün insanının mücadele adına yapacağı şeyler de bu istikamette olmalı. Daha doğrusu insanımız vereceği mücadeleyi bu anlayış içinde vermelidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bize sürekli bunu talim etmektedir. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Ahireti bırakıp dünya hayatına razı mı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimliliği ahirete nazaran pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda seferber olmazsanız, bu takdirde Allah size can yakıcı azap eder ve yerinize başka bir millet getirir. Ona bir şey de yapamazsınız. Allah her şeye kadirdir. Tevbe 9:38-39. Evet, Kur'an bütün müminleri cihada çağırmaktadır. Bu çağrıya icabet edip etmemenize göre ya kazanacak veya kaybedenlerden olacağız. Ya sahabenin yaptığını yapacak ve varımızı yoğumuzu her şeyimizi ortaya dökmek suretiyle seferber olacağız. Kan deryasından hoşgörü. Fethullah Gülen cihadın yeryüzü hakimiyetinin vesilesi olduğunu açıklıyor. Allah'ın bizden istediği de yeryüzü hakimiyetidir diyordu. Müminin elinde olan daima doğru yolu gösteren, izzet ve şeref kaynağı bir kitap, önünde de müktedai kül bir rehber olan Hazreti Muhammed vardır. O bu ikisiyle yeryüzünün en talihli insanıdır. Dolayısıyla yeryüzü hakimiyetinin tek namzedi odur. Kur'an mümine bunu öğretir, bunu talim eder ve Cenab-ı Hak müminden hep bu neticeyi bekler. Zaten mümin Allah Rabbim, Hazreti Muhammed rehberim, Kur'an düsturum, cihat yolum, bu uğurda ölmek ise en tatlı ümniye ve idealimdir diyen insandır. Cihadı terk edenler ekseriyetle hayat endişesiyle terk ederler. Oysa ki rehberimiz, biricik muktedamız, iki cihanın iftihar tablosu Hazreti Muhammed, terk edilmediği, bırakılmadığı gibi bu yolda yürüyenler de yalnız bırakılmayacak ve katiyen terk edilmeyeceklerdir. Gerçekten Allah'a teslim olan bir insan, bütün dünya aleyhinde olsa bile en küçük bir endişe ve paniğe kapılmaz. Zira o hep şuna inanır: ben Allah'a iman etmişim, Allah benimle beraberdir. Ne tasaya ne de gevşekliğe lüzum yoktur. Mutlak güçlü ve mülkün yegane sahibi olan Allah, arkamda zahir olduğu müddetçe hiçbir şey beni korkutamaz. Fethullah Gülen, Allah'a teslim olan insanın hiçbir şeyden çekinmeyeceğini, hele en ufak bir tıkırtı da soluğu küffar ülkelerinde almaması gerektiğini, Allah'ın arkasında olduğu için hiçbir şeyden de korkmaması lazım geldiğini açıklıyor. O zaman Fethullah Amerika'da ne arıyor derseniz, cevabı gayet açık: sağlık için. Amerika'ya uçmadan önce hoşgörü, hoşgörü diye ortalıklarda dolaşan Fethullah Gülen, kitabında insanlara iki seçenek sunuyor: ya şehit ol ya gazi. Cihat bir hayır kapısıdır. O kapıdan giren iki hayırdan birine mutlaka kavuşacaktır. Evet, ya şehit olup ebedi bir hayat, ya da gazi olup hem dünya hem de ukba nimetlerine ulaşacaktır. İşte cihatta da bir de böyle bir bereket var. Gülen insanlara ya şehit ol ya gazi diye iki seçenek sunarken, can alıp vermeyi de hoşgörüsünün gereğinden olacak ihmal etmiyor. Çevresine topladığı binlerce insan, yüzlerce kurum ve kuruluş, ardında Amerika'nın desteğiyle ne denli bir tehlike olduğunu bir kere daha gösteriyordu. Cihat sözcüğü içinde bulunan asır ve şartlara göre değişkenlik arz eden geniş kapsamlı bir kelimedir. Gün olur mal mülk her şey feda edilerek bu vazife yerine getirilir. Zaman gelir, yollar gider, bir can pazarına ulaşılır ve can alınır verilir. Gülen'in hoşgörüsünün aslında kan deryası içinde bir felaketler zinciri olduğu, insanların günahlarından temizlenmesinin başkalarının kanını akıtmaktan geçtiğini anlattığı sözlerinden ortaya çıkıyordu. Gülen kitabının 158. sayfasında cihadı, yani savaşı, şerefli bir ölüm olarak nitelerken hakiki müminin izzetle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih edeceğini iddia ediyordu. Bu durumda sahte müminler, yani münafıklar, ölmek yerine kaçtıkları yerlerde zilletle yaşayanlar olduğu yine Gülen'in kendi açıklamalarından anlaşılıyordu. Gülen'in günahların temizlenmesi için kan dökmeyi öneren sözleri. Aslında günahlarımızın daha başka şekilde temizlenmesi de çok zordur. Allah bir kulunu çok beğenir. Bu kul Allah yolunda cihada çıkmıştır. Arkadaşları bozguna uğramış olmasına rağmen Allah'a olan instiyakından ve onun yanında bulunanlara arzusundan dolayı tekrar mevzilenmiş ve bu uğurda kanını dökmüştür. Bu kavga kimin? Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Sızıntı dergisinin yazarlarından Nihat Dağlı, yine aynı grup tarafından çıkarılan Bu Kavga Kimin adlı kitabında yok etmek istedikleri hedeflerinin 1923 yılında kurulan cumhuriyet olduğunu, hilafet ve şeriat özlemlerini açık bir şekilde ifade ediyordu. Bu kitaptan alıntılara geçmeden önce Gülen'in talebelerinden Şemseddin Nuri'nin Kırık Tayflar adlı kitabından Sızıntı ile ilgili bilgileri ilk ağızdan Fethullah Gülen'den izleyelim. Bu mevkute neşrettiğin, Hitap Bediüzzaman Hazretleri'nedir, ışığa tercüman olma mülahazasıyla yola çıktı. Varılacak yer uzak, yollarda tekin değildi. Cinler ifritlerle beraber taarruza geçti. Gülen Kürt Said'in sözde yağdığı ışığa tercüman olma amacıyla, yani tamamen onun fikirleri doğrultusunda Sızıntı dergisini çıkardıklarını söylüyor. Şunları da ilave ediyordu. Sızıntının ilk 11 senesinde 132 sayı risalelerden sadeleştirilerek yapılan iktibaslar vardır. Bir yönüyle bu iktibaslar Sızıntının çıkış gayesine denk ölçüde önemlidir. Bazı çevreler risalelerin sadeleştirilmesine sıcak bakmazlar ve bunu tenkit malzemesi olarak kullanırlar. Gülen ve talebesi Şemseddin'e göre Sızıntı İslam Devleti'nin yeniden kuruluşunun destanı. Birinci Cihan Harbi ile batıp giden İslam devleti zamanın ana rahminde yepyeni bir tarihi doğuşa hazırlanıyor. Ne muhteşem bir doğuştur bu. Nefsin ve şeytanın radyasyon sızıntılarına mukabil, ruhun ışık sızıntıları kutlu tayflar halinde toplanıp kalplerde yoğunlaşarak, hidayet lazerleri halinde küfrün, karanlığın uğurlarını, kanserlerini kuruta kuruta geliyor. Nefs kışının inkar kefenlerini yırtıp ruhun bahar filizlerini vere vere ilerliyor. İşte Sızıntı'da böyle bir gelişin destanı sunuluyor. Sızıntı dergisinin yazarlarından ve bu cemaatin bir üyesi olan Nihat Dağlı, Bu Kavga Kimin adlı kitabında Cumhuriyet dönemini 1923 kimliğini şiddetle reddederek zorla şapka giydirildiğini, harf devrimleriyle insanların cahil bırakıldığını iddia ediyor. Adeta kinini kusuyor. O da Gülen ve Kürt Said'i göklere çıkarıyordu. Cumhuriyet döneminde İslam'la barışık olmayan yeni sistem, batıda olduğu gibi doğuda da var olan bütün İslami müessese ve Müslüman şahsiyetlere hedef almıştı. Latin harflerinin kabulüyle başlayan yeni vetirede medreseler illegalliğe itiliyordu. Oysa medrese doğuda hayatla eş anlamlıydı. Medresesiz bir doğu düşünülemezdi. Yeni anlayışın estirdiği yabancılaşmanın tesirini ancak medreseler kırabiliyordu. Latin harflerinin kabulü medreselerin dokusunu koparıyordu. Bölgedeki huzursuzluğun ortaya çıkışını hazırlayan sebeplerden birisi de bu olsa gerek. Zira bölgenin tümüne yayılmış bir hayat dokusunun koparılması bahis mevzuydu. Sızıntı ailesinin de üyesi olan Nurcu yazar, kitabın 22. sayfasında Cumhuriyet rejimine olan düşmanlığını iftiraları ile sergiliyordu. 1923 hareketi modernizme esas alan bir hareketti. Maziye kin duyuyordu. Dinden arındırılmış bir vetire başlatılıyordu. Bu vetirede din referans alınmıyor ve fırsat nispetinde hayattan kovuluyordu. kıble, modernizmi din derecesinde kabullenen Batı olmuştu. Batılı değerlerle yeni bir insan şekillendirmek suretiyle yeni bir toplum öngörülüyor ve dini kurumlar üst değer olmaktan çıkarılıyordu. Bu süreçte bütün müesseseler batılı değerler perspektifinde tanımlandı ve bunun ışığında faaliyet sahaları belirlendi. Kitabın 39. sayfasında ise halifeliğin kaldırılmasının, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının, harf devriminin yapılmasının, geçmişle bağın kopartılması olarak tanımlanıyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki söylem ise İslam'a karşı konulan radikal bir çıkıştı. Halifeliğin kaldırılması, medrese ve takkelerin kapatılması, sosyal hayatta yeni düzenlemelere gidilmesi, harf devrimi yapılarak geçmişle olan bağın kopartılması vesaire. Bütün bunlar Osmanlı'nın şahsında İslam'a hayrın ifadesiydi. Bu bir tenakuzdu. Kuvvayı milliye ruhuyla ters düşmekti. Zira Kurtuluş Savaşı'nda batılı değerlerin saldırısından hareketle İslami değerlerin savunulması gerektiği öne sürülerek insanların yardımı isteniyordu. Ancak 1923'ten sonra batılı değerlerin savunulması ve yerleşilmesi adına İslam kapı dışarı edilmişti. Eğer dini sömürü gibi bir anlayıştan bahsedilirse ilk sömürü Cumhuriyet'in o yıllarında yapılmıştır. Millet huzursuzdu ve Ankara'ya kırgındı, soğukluklar başlamıştı. İsyanların oluşumunu sağlayan bir zemin ortaya çıkmıştı. Bu acınası bir durumdu. O güne dek ehli salibe duyulan kinler ifade edilmese bile yeni oluşuma yönelmeye başlamıştı. Ankara ise ihtimal dahilinde olan bu gelişmelere mani olmak için yeni düzenlemelere gidiyordu. Provoke hadiseler bahane edilerek yurt sathında istiklal mahkemeleri kuruluyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir uygulaması olan bu mahkemeler hukuki hiçbir dayanağa dayanmıyor, sadece sindirme, korkutma ve olası bir hareketin sahiplerine gözdağı verme düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Gülen'in Sızıntı dergisinin yazarı İngilizlerin çıkarları da hizmet için kiralanan insanların çıkardıkları ve ayrı bir Kürt devleti kurma bahanesiyle yapılan isyanları savunuyor, bu isyanları 1923 kimliğine bir başkaldırış olarak vurguluyordu. Eğer o dönemde isyanların varlığından söz ediliyorsa bunun en büyük sebebi yeni oluşumun savuğuna geldiği ve dayattığı yeni kimliktir. Bu kimliğe ciddi bir itiraz vardı. Bu ülkenin mümin insanları dipçikle şapka giymeyi, Kur'an'ın bir suç unsuru olarak telakki edilmesini hak etmediklerini düşünüyorlardı. Bu bir zulümdü. Olan isyanlar ifade edildiği gibi başka sebepleri olmakla birlikte ağırlıklı olarak dine gelen saldırılar sebebiyle ortaya çıkmıştı. Mesela Şeyh Said hadisesi bunlardan biridir. Her ne kadar resmi ideoloji bu isyanı farklı tanımlasa da Şeyh Said hadisesi yeni kimliği olan bir itirazdır. Dini karşısına alan laik yapılı Cumhuriyet idaresine karşı Osmanlı idaresini talep etmeyi ifade etmişti. Nurcu yazar Kürt Said'in bir öldüğünü ancak bin olarak dirildiğini de iddia ediyor. Devletin Said'i sürekli olarak rahatsız ettiği görüşünü savunuyordu. Vazifeli insanlar vazifelerini yaparlar. Allah dilemedikçe hiçbir güç onları vazifelerinden alıkoyamaz. Bediüzzaman Hazretleri de bir hizmet sistematiğinin dellalıydı. O vazifesini bitirecekti. Bu sebeple 1960'a kadar 1923 zihniyetinin takibatından kurtulamayacaktı. Koskoca bir devlet, ailesi dahi olmayan, insanlara hak ve hakikati ulaştırmaktan öte bir gayeyi gütmeyen Bediüzzaman'ı sekerat anında bile rahatsız etmekten çekinmeyecekti. Ve Said bir olarak Rahman'a kavuşacak, ancak Anadolu'nun bağrında bin olarak dirilecekti. Eserleri belde belde dolaşacak, dillere çevrilecek, inkar düşüncesi onların ışığında boğulacak ve milyonlar imanın kutlu iklimiyle buluşacaktı. Dış tehlikelere karşı kurulan, ona göre yapılandırılan ordu, Cumhuriyet'le birlikte devrimlerin bekçiliği rolüne de girmişti. Böylece oluşturmaya çalışılan yeni devletle yeni kimlik, birlik ve bütünlük ordunun teminatıyla sağlanmış oluyordu şeklinde alıntı yapan kitapta, Nurcuların Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki düşünceleri de açığa çıkıyordu. Birlik ve bütünlük sağlanmış mıydı yoksa öyle mi görünüyordu? Öyle göründü kanaatindeyim. Çünkü birlik ve bütünlük gönülde, yani dipçik ve silahın uzanamadığı sevgi ikliminde kurulur. Oysa söz konusu olan ne sevgiydi ne de birbirini anlama esası üzerinde bir araya gelmeydi. Zora dayanılarak yapılan inkılaplar yine zora dayanılarak koruduyordu ve bugün de korunmaya devam ediliyor.